Ankara Cinayeti, İhsan Tombuş.
Ayrım 7.
Başkan tekrar sordu. Haşmet'in evinde ne kadar kaldın? 8 ay kadar. Bu müddet zarfında Haşmet'le çok samimiydik. Fakat kendisinin istikrarsız halleri ve çok garip fikirleri vardı. Günlerce nazariyelerini okudu. Einstein'ı bir başka gün bu herif cahilin biri diye karaladığını gördüm. Hatta sadist bir adam olduğunu anladım. Bakır tellerle elektrik akımı vererek fare ve kedileri öldürüyor ve bundan zevk alıyordu. Reşit bunları anlatırken Haşmet devamlı gülüyor ve salondaki dinleyicileri inceliyordu. Reşit Mercan konuşmasına devam etti. Bir müddet sonra babasının teftişte, annesinin de İstanbul'da bulunduğu bir gün beni Dikmen'deki ailesinin evine götürdü. Babasının odasındaki üzerinde Kazım Orbay yazılı tabancayı bana göstererek, "Bu tabancayı alacağım, bazı kararlarım var," dedi. Ben kendisini güçlükle tabancayı almaktan vazgeçirdim ve kendisiyle münasebetimi kestim. İşe girebilmek için bir ikametgaha ihtiyacım vardı. Şimdi salonda bulunan Ulus gazetesi muhabirlerinden Gazanfer'in evinde kalmaya başladım. Birkaç gün sonra beni evine davet etti ve artık istikrarlı davranacağını, babasının kendisinden dürüstlük beklediğini söyledi. Zaten ben de kendisine nasihatlerle dolu birçok mektup yazmıştım. Ankara savcısı bunları ele geçirmiş ama dosyaya koymamış. Şimdi burada da yok. O gün Haşmet birden yine değişti ve "Reşit, bir çift lastik eldiven aldım. Bu eldivenleri giyince parmak izi bırakmayacağım," dedi. Ben şaşırmıştım. Bunu ancak kasa hırsızları söyleyebilirdi. Ankara savcısı bu eldivenleri de mahkemeye göndermedi. Bir başka gün birlikte Hergele meydanındaki bir kahveye girip oturduk. Orada yanımıza eski eşyalar satan eskiciler geldiler. Onlara bir tabanca almak istediğini söyledi. Ben kendisine "Tabancayı ne yapacaksın?" diye sorduğumda "Sana sonra anlatırım," dedi. Getirilen tabancayı 200 liraya alıp çantasına koydu. Oradan yürüyerek Haşmet'in çalıştığı belediyenin önüne geldik ve ben ondan ayrılarak Ulus istikametine doğru devam ettim. Hakim tekrar sordu. "Peki sen o gün Haşmet'le beraber Yeşil Fıçı birhanesine gitmedin mi?" "Hayır, gitmedim. Ben o günlerde bağırsak iltihabından muzdarip olduğum için zaten içki içemezdim. Doktor Neşet Naci'nin bana verdiği reçetedeki ilaç da bu hastalığım içindi. Haşmet'in aldığı tabancanın bizde kılıfı vardı. Bu kılıf da mahkemeye getirilmedi. Haşmet onu belediyede çalıştığı odasındaki duvarda asılı bir tablonun arkasına saklamış." "O halde sen nereye gittin?" "Ben başka tarafa gittim. İsim ve adreslerini vereceğim şahitlerle bunu ispat edeceğim."
"Kimdir o şahitler?"
"Bilahare söyleyeceğim."
"Şimdi niye söylemiyorsun?"
Reşit bir an tereddüt ettikten sonra cevap verdi. "Tehdit edilebilirler. Savcıya gizlice bildireceğim. Mahkemede söyleyemem. O gece Haşmet'in evine döndüğümde evin lambaları yanıyordu. İçeri girince Haşmet heyecanlandı ve intihar edecektim, vazgeçtim. Babamın ismini kirletmiş oldum," dedi. Ve Neşet Naci'nin muayenehanesindeki olayı olduğu gibi bana anlattı. Ve şapka ile reçeteyi bilhassa orada bırakarak şüpheleri benim üzerime çevirdiğini söyledi. "Niçin böyle yaptığını sorduğumda, "Sana itimat ediyorum, beni ancak sen kurtarabilirsin. Bunun karşılığını fazlasıyla göreceksin. Seni tamamen himayeme alıyorum," diye cevap verdi. Bunun üzerine korkuyla oradan ayrıldım ve geceyi önce tespit edilmiş olan evde geçirdim.
"Hangi ev bu?"
"Foto Cemal Apartmanı'nda, Rukiye namı diğer Nefiye'nin evinde." Mahkeme başkanı heyecanla sordu.
"Demek Doktor Neşet Naci'yi Haşmet öldürdü."
Bütün dinleyiciler nefeslerini kesmişler, Reşit'in cevabını bekliyorlardı. Salonda çıt çıkmıyordu. Nihayet bu sessizliği Reşit'in kararlı sesi bozdu.
"Evet, Haşmet öldürdü."
Biraz evvelki sessiz salon birden hareketlendi. Öyle bir uğultu başladı ki başkan dinleyicileri uyarmak zorunda kaldı ve Reşit'i sorgulamaya devam etti.
"Ve bunu sana yüklemek için şapkası ile reçeteleri oraya bıraktı."
"Evet efendim."
"Evvelce bunların için söylemediniz."
"Öyle icap etti."
"Belediyenin önünde Haşmet'ten ayrıldıktan sonra Ulus'a doğru gidip bir arkadaşınızla yemek yediğinizi söylüyorsun. Kimdir bu arkadaşın?"
"Şefik Oğuz Tuna'dır." Reşit'in sorgusu bittikten sonra başkan Haşmet'e döndü.
"Reşit'in söylediklerini duydun. Ne diyorsun bunlara? Bak, Doktor Naci'yi sen öldürmüşsün."
Haşmet gözlüklerini düzelterek yavaş yavaş ayağa kalktı. Reşit ile kendi anlattığı şekilde karşılaştık. Ancak diğer söyledikleri tamamen yalandır. Ona yardımcı oldum ve tercümanlığa yerleştirdim. Otomobil meselesinde babam haklıydı. Ancak onunla aramız açık değildi. Ben Neşet Naci'nin evine gitmedim ve onu öldürmedim. Ben o gün belediyede vazifemin başındaydım. Tabanca kılıfının evimde ve çantamda bulunmasını doğru bulmadığım için onu Reşit'in söylediği gibi tablonun arkasına sakladım. Ben şapkayı ve reçeteyi doktorun evine bırakmadım. Saat 12'yi geçtiği için duruşma öğleden sonraya bırakılmıştı. Celse tekrar açıldığı zaman başkan Haşmet'e niçin babasından ayrı yaşadığını sordu. ''Nişanlanmak ve müstakil bir ev kurmak istiyordum. Ben 5 seneden beri nişanlıyım ve 29 Ekim'de evlenecektik. Hatta kağıtlarımız hazırlanmış ve askıya bile çıkmıştı.''
''Reşit'i bir hafta önce evden niçin çıkardın?''
Bunun sebebi vardı. Müşerref eve nezaret ediyordu. Reşit işsiz olduğu için Müşerref evdeyken vakitli vakitsiz eve geliyordu. Bundan da Müşerref hoşlanmıyordu. Ayrıca eve kadın da getiriyordu.
Bunun üzerine Reşit söz aldı. 5 sene önce nişanlanması yalan. 1 sene önce nişanlanmıştı. Bu nişan da babasının muhalefetine rağmen yapılmış. Bu sebepten Haşmet'in ailesiyle arası açılmıştı. Babası onu tanınmış bir ailenin kızıyla evlendirmek istiyordu. Haşmet'in halası ölmeden önce 30 bin liralık eşya ve mücevheratını Haşmet'e bırakmıştı. Eşyalar kendisine verilmişti. Ancak mücevherler evlendiği zaman verilecekti. Haşmet bunları alabilmek için nişanlanmıştı. Hatta babası bu evlenmeye mani olabilmek için askerlik çağına gelen oğlunu bizzat kendisi askerlik şubesine ihbar etmişti. Kadın meselesine gelince, bu bir Macar kadınıydı. Bir pazar günü Haşmet'in ricası üzerine eğlenmek için getirmiştim.
Mahkeme başkanı Reşit'e sordu.
Doktor odadan kaçarken dur gitme uyuşabiliriz demişsin. Uyuşulacak şey neydi?
Hayır böyle bir şey varit değildir. Bugünden itibaren sizin de takdir buyuracağınız gibi muhakemenin seyri değişmiştir. Şimdiye kadar tarafımdan söylenmiş olan bütün sözler Haşmet'in suçunu üzerime almak için söylenmiştir.
Duruşmaya müdahil olarak katılan, öldürülen Neşet Naci'nin eşinin ve çocuğunun avukatı Rauf Taner araya girerek Reşit'ten bu sözlerine açıklık getirmesini istedi.
Peki Reşit bu ifşaatı niçin şimdiye kadar yapmamış?
Çünkü Kemal Bora'ya itimadım kalmamıştı. Bütün delilleri yok ediyordu. Mesela Haşmet Koğuş'ta bir kriz anında 60 kadar mahkumun önünde bu doktor belki 1000 kişiyi öldürdüğü halde ona bir şey sorulmuyor da niçin ben bir doktor öldürünce soruluyor demiştir.
Buna 60 mahkum ve hapishane müdürü şahittir. Haşmet'in bu sözlerini Tasvir gazetesi yazmıştı. Kemal Bora hapishaneye geldi, tahkikat yaptı. Şahitler bunu kendisine tekrarladılar. O buna rağmen gazetenin haberini tekzip etti ve Haşmet'i de aklını kaçırmış diye muayeneye sevk etti.
Başkan tuzak sorularla Reşit'i sıkıştırmayı sürdürdü.
Sen tabancayı sağ elinle mi yoksa sol elinle mi kullanırsın?
Ben hayatımda elime tabanca almadım.
Aynı soru ve muayeneye gidip gitmediği mahkeme başkanınca Haşmet'e de soruldu.
Ben solak değilim, her şeyi sağ elimle yaparım. Numune hastanesine gittim.
Savcı, seni niçin hastaneye göndermek lüzumunu hissetti?
Sayın Başkan, onu bana değil Kemal Bora'ya sorun. Beni önce hapishane doktoruna, sonra da Numune Hastanesi asabiye müteassısı Şükrü Yusuf'a muayene ettirdi ve sinirlerimin sağlam olduğuna dair rapor aldı. Ben bu yüzden Kemal Bora ve cezaevi müdürü aleyhine dava açacağım.
Celal yardımcının Haşmet'in herhangi bir sadist hareketine tanık olup olmadığının sorulmasını istemesiyle mahkeme başkanı ve Reşit arasındaki karşılıklı konuşmalar duruşma salonunda zaman zaman gülüşmelere neden oldu. Haşmet'in tanıdığı bütün kadınlar kendisinin sadist olduğuna şahitlik ederler. Çünkü tanıştığı kadınlar arasında hastaneye düşenler vardır.
Kendisi hiçbir kadın bana dayanmıyor diye kaç defa söylemiştir. O kadınları döver, eziyet eder ve bundan zevk alırdı.
Kadınlar kendisine niçin dayanamıyormuş?
Sayın Başkan, bunu huzurunuza söylemekten hicap duyarım.
Hicap duymana gerek yok. Burada her şey açıkça konuşulur.
Bunu size ancak özel olarak söyleyebilirim.
Bu sözler üzerine başkan duruşmaya 5 dakika ara verdi. 3. celse açılınca Reşit'in Haşmet'e yazdığı 3 mektup okundu. Bunlardan birinde Reşit, Haydarpaşa işini ihmal etme diyordu. Başkan bunun ne anlama geldiğini Reşit'ten açıklamasını istedi.
Haşmet Erzurum'da lise bitirme imtihanına girmiş ve başaramamıştı. Bunun üzerine annesi Marif Vekili Hasan Ali Yücel'e başvurarak oğluna bir imtihan hakkı daha verilmesini sağlamıştı. Ben de kendisine bu imtihanı Haydarpaşa Lisesi'nde vermesini tavsiye etmiştim. Mektuptaki Haydarpaşa işinin mahiyeti budur.
Savcı cinayet mahallinde keşif yapılarak bir kroki düzenlenmesini, görgü şahitlerinin celbini, Bolu'da bulunan Haşmet'in nişanlısı Müşerref ile Reşit Mercan'ın annesinin dinlenmesini istedi. O anda salonda bulunan Reşit'in annesi huzura alındı. Ayakta duramayacak bir haldeydi. Kadının bir sandalyeye oturması sağlandıktan sonra bildiklerini anlatması istendi.
Kamuran Hanım çok heyecanlı ve titrek bir sesle anlatmaya başladı.
Ben hadise hakkında fazla bir şey bilmiyorum. Olaydan 3 gün önce Taşköprü'den gelmiş bir ahbabımın evinde misafir olarak kaldığım sırada eve bir polis geldi. Reşit'in bilardo oynarken kavga ettiğini, beni karakola götüreceğini söyledi. Sonradan isminin Emin olduğunu öğrendiğim 2. şube müdürünün karşısına çıkarıldım. Uzun saçlı, sarı benizli, damalı ceketli bir adam Doktor Neşet Naci'yi öldürmüş. Bu adamı tanıyor musunuz, bu sizin oğlunuz mu diye sordular. O anda ben neye uğradığımı anlayamamıştım. Dizlerimin bağı çözüldü. Bir sandalyenin üzerine çöktüm. Sonra bana bir şapka göstererek bu şapka onun mu diye sordular. Hayır dedim çünkü Reşit hiç şapka giymezdi. O sırada bir polis memuru içeri girerek Reşit tabancasıyla birlikte teslim olmuş dedi. Kulaklarıma inanamamıştım. Ne söyleyeceğimi ne yapacağımı şaşırmıştım. O sırada Muzaffer adında biri telefonda Haşmet'le konuşuyordu. Ayize'yi elinden kaparak Haşmet Bey Reşit'e ne oldu diye sordum. O bana başka bir yerden telefon etmemi söyledi. 3 gün sonra Kemal Bora'nın yanına gittim ve avukat tutmak istediğimi söyledim. O buna lüzum olmadığını söyleyerek Reşit'i getirtti ve ona bak Reşit sen mert bir çocuksun, ifadeni değiştirmeyecek ve Haşmet'i de bu işe karıştırmayacaksın dedi. Ertesi gün Kemal Bora beni ve kızımı çağırdı. Kızımı 3,5 saat odasında alıkoydu. Ona ailesini kurtarmamız lazım. Eğer sen doktorla aranızda münasebet olduğunu ve Reşit'in bunu haber alarak cinayeti işlediğini söylersen kardeşini kurtarabilirsin demiş. Fakat kızım bu çirkin teklifi kabul etmedi. Aradan 1-2 gün geçtikten sonra Kemal Bora bu defa Nazilli'de noter olan kardeşimin ayrıldığı eski karısı Lütfiye'yi makamına çağırarak ona benim doktorla münasebetim olduğunu ve bu sayede lüks hayat yaşadığımı, Reşit'in bu gayri meşru ilişkiyi haber alarak bu cinayeti işlediğini söylemesi için baskı yapmış. Fakat Lütfiye de bu teklifi reddetmiş. Muhterem hakimler, benim oğlum cinayet işleyecek bir yaratılışta değildir. Ben ona 6 aylık hamileyken babası büyük taarruzun yapıldığı 30 Ağustos'ta şehit düştü. Reşit babasız büyümenin devamlı ıstırabını çekmiştir. Bu bakımdan doktorun küçük oğluna da aynı ıstırabı çektirecek kadar vicdansız değildir. Ben oğlumu yüksek mahkemenizin adaletine emanet ediyorum. Daha önce Reşit'in sözleriyle kahkahaya boğulan duruşma salonunda Kamuran Hanım'ın bu içli ve hüzünlü konuşmasının ardından duygusal bir sessizlik hakim olmuştu. Vaktin gecikmiş olması dolayısıyla duruşma Haşmet Orbay'ın nişanlısı Müşerref'in dinlenmesi için ertesi sabaha bırakıldı. Duruşmaya son verilir verilmez gazeteciler İstanbul ve Ankara'ya haber yetiştirebilmek için postaneye koştular. Çünkü tek bir telefon hattı vardı ve bu yüzden saatlerce sıra bekleyebilirlerdi. Avukatlar ise otellerine dönmüşlerdi. Ancak Celal yardımcı doğru tabaklar hamamının yolunu tutmuştu. Üzerine çökmüş olan toz topraktan bir gün önce kurtulmuştu ama bu defa da yatağında kocaman bir bit bulunmuştu. Her ne kadar yatak çarşafları ve çamaşırları değiştirilmişse de Celal Bey'in içi bir türlü rahat edememişti. Akşam yemeğinden sonra başta belediye otelinin yanındaki olmak üzere şehirdeki bütün kahvehaneler tıklım tıklım dolmuştu. Geceleri dışarı çıkmak adeti olmayan Bolulular bile duruşmadan haber almak, yorumları dinlemek için soluğu dışarıda almışlardı. Herkes mahkemeyle ilgili fikir beyan ediyor, duruşmaya giremeyenler girenleri soru yağmuruna tutuyordu. Onlar da bilgiç bir eda ile soruları kendilerine göre cevaplandırıyor ve fikirlerini açıklıyorlardı. En çok konuşulan husus Reşit Mercan'ın ifade değiştirerek arkadaşı Haşmet'i cinayetle suçlamasıydı. Herkes gerçek katilin Reşit Mercan olduğu kanaatini taşırken böyle bir iddia şok etkisi yapmıştı. Halkı etkileyen ikinci husus ise Reşit'in annesinin güzelliği ve Reşit'e hamileyken kocasının 30 Ağustos'ta büyük taarruz sırasında şehit düştüğü ve oğlunun babasız dünyaya gelmiş olduğu yolundaki anlattıklarıydı. Bolu'da artık bu dava dışında ne demokratik rejime geçişten, ne gittikçe gelişen Demokrat Parti'den, ne yaklaşan belediye seçimlerinden, ne de Sovyet Rusya'nın Türkiye ile olan dostluk anlaşmasını bozarak Kars ve Ardahan'ı ve Boğazlar'da üs istemesinden söz eden vardı. Avukatlardan Feridun Söğütlügil ve Rahmi Çetinel Bolulu meslektaşları ile şehir kulübüne gitmişlerdi. Şehir ileri gelenlerinin ve bürokratlarının devam ettiği kulübe o akşam adliye mensuplarından kimse gelmemişti. Meraklı kulüp üyeleri bilgi alabilmek için misafir avukatları soru yağmuruna tutmuş olmalarına rağmen bir şey elde edememişlerdi. Avukatların açıklayacakları bilgilerin ileride müvekkilleri aleyhine bir delil teşkil edebileceği düşüncesiyle fazla konuşmadıkları akla gelse de aslında kendileri de işin iç yüzü hakkında fazla bir şey bilmiyorlardı. Dedikodular ve tahminler arasında gece ilerlemişti. Kim bilir cinayetin gizemi belki de yarın çözülecekti.
Ayrım sonu.